Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Kitapların ve dergilerin dünyasından bahsetmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle beraberiz efendim. Geçen haftaki programımızda Okur dergimizin yeni sayısından bahsettik. Muhayyel dergisinden söz etmiştik. Ayrıca Mustafa Kutlu'nun yeni bir eseri çıktı. Onları konuşmuştuk ve onlarla ilişkili pek çok meseleyi etraflıca işlemeye çalıştık. Bu haftaki programımızda yine dergiler de olacak, yine yeni kitaplar olacak, eski kitaplar olacak da bizim için eskimeyen kitaplar. Bunları açmaya, sizinle paylaşmaya çalışacağız. Furkan, dilersen seninle başlayalım.
Evet Yusuf, benim elimde şu an bir kitap var. Klasik Yayınlarından çıkan bir kitap var. Cemalettin Afgani'nin hatıraları. Muhammed Mahzumi Paşa'nın yazmış olduğu bu kitapta Cemalettin Afgani'nin hayatı anlatılıyor. Etraflı bir şekilde anlatılıyor.
Bir biyografi yani.
Bir biyografi.
Kendini anlatmıyor.
Yok, kendisi anlatmıyor. Mahzumi Paşa yazmış. Ve Afgani'nin çok yakında bulunmuş bir insan olarak Mahzumi Paşa bunu kaleme alıyor. Tabii editörlüğünde Suat Mertoğlu. Benim elimdeki 4. baskısı bu arada. Dinleyicilerimize hatırlatayım. Bu kitap Yusuf aslında bir dönemi anlatan, bir dönemi yansıtan önemli bir eser olarak görüyorum ben. Çünkü İslamcılığın, siyasal İslam'ın fikir babalarından bir tanesi Cemalettin Afgani. Aslında ilk olarak o bunu çıkarıyor. Şu an zannediyorum sahaflarda olan bir kitap var. Urvetül Vuska diye. Yani onlar bir dergi çıkarıyorlar ya, Urvetül Vuska diye. Bu derginin yazılarının bir araya getirilmiş hali bir kitaptan çıkmıştı. Onu da ben uzun uğraşlar sonrasında edinebilmiştim. Tabii Cemalettin Afgani aslında bir dönemin hani Batı karşısında yenilen İslam dünyasını hareketlendirmek. Tırnak içerisinde tabii. Yenilen İslam dünyasını hareketlendirmeye çalışan, bir set çekmeye çalışan.
Tabii o dönem yani düşünürlerin sadece kendi bölgesinde değil, yani Afganistan, Pakistan civarlarında değil, Türkiye'ye de çok ciddi etkisi oldu. İşte Mısır taraflarına, bütün Arap dünyasına fikirleriyle çok büyük etkide bulundu. Ya bugün tabii kendisini eleştirebiliriz. Hani olumsuz şeyler de pek çok sıralayabiliriz.
Şunu ifade edeyim.
Özellikle itikat anlamında. Fakat etkisi kuşkusuz. Yani özellikle İslami hareketlerde kendinden sonraki hep referans gösterilen isimlerden oldu. Mevdudi gibi, Seyyid Kutup gibi.
Şimdi İslami hareketlere baktığımızda her birinin temel iddia, hani yapmak istedikleri, ulaşmak istedikleri hedefler noktasında siyasi anlamda Cemalettin Afgani'nin izi vardır. Bu her biri için geçerli olan bir husustur. Yani Afgani'nin iki iddiası var. Diyor ki Batı bize saldırıyor. Şu an her yönüyle emperyalizmin saldırısı altındayız ve bunu durdurmamız gerekiyor. İkincisi, onları yakalayıp onlara karşı bir hat oluşturabilmeliyiz. Yani onlarla mücadele edip
hem savunma üstün, hem taarruz.
Tabii, üstün gelebilecek bir konumda olmalıyız. Bunlar var. Bir de Yusuf şey var. Ümmetin birliği meselesi. Yani tüm Müslümanların birleştirilmesi. Aslında İslami hareketlerin ortaya çıkışındaki temel gaye budur. Yani ümmetin birliği ve ikinci olarak Batı'ya karşı İslam'a saldıran unsurlara karşı bir set çekip taarruzla üstesinden gelmektir.
Evet.
Cemalettin Afgani de hayatını bu şekilde yaşamış bir insan. Tabii onunla alakalı çok farklı söylentiler var. Hayatının birçok döneminde farklı bağlantılarıyla, kurduğu diyaloglarla eleştirilen bir tarafı da var. Ve zihin yapısı itibariyle Yusuf eleştirilen boyutları var. Ben sadece bunu şu açıdan kıymetli buluyorum. Şu an günümüzde var olan hareketleri değerlendirebileceğimiz bir arka plan oluşturması hasebiyle Afgani önemli. Hı hı. Çünkü benim de eleştirdiğim birçok noktası var. Onun için ayrı bir bahis açmak gerekiyor ama
tabii.
Şu an sadece kitap üzerinden gidiyorum ben.
Hay hay.
Ve Mahzumi Paşa.
Kitapta herhangi bir eleştirel boyutu var mı?
Tabii benim eleştirdiğim hususlar var. Mesela Muhammed Mahzumi Paşa Afgani'den çok etkilenmiş bir isim.
Dolayısıyla çok olumluyor mu?
Yani çok olumluyor. Olumladığı için her yaptığı harekette bir hikmet araması. Yani her yaptığı işte onu biraz
daha... Bu da işte
kusurları görmeyi engelliyor. Ki Afgani şöyle bir boyutu da var aslında. Yani girmiş olduğu yerde sivrilen bir insan, zeki bir insan. Ve sen de biliyorsun, Mehmet Akif'in de tabii çok kıymet verdiği,
çok
etkilendiği isimlerden bir tanesi. Ve Sultan Abdülhamit. Sultan Abdülhamit Afgani'yi keşfediyor. Ve Afgani'nin...
Dönemleri yakın mıydı?
Nasıl?
Dönemleri
aynı dönemdeler zaten.
Biliyorsun, beraber aynı dönemde mi yaşamışlar?
Maçka'da vefat ediyor ya Afgani.
Evet.
İstanbul'da, Türkiye'de vefat ediyor. Afgani de bir sivri taraf görüyor rahmetli Abdülhamit. Sultan Abdülhamit, ikinci Abdülhamit. Ve onu evlendirmek istiyor Yusuf. Bu kitapta da geçiyor. Afgani meseleyi çözüyor. Yani öncelikle gidiyor, ikinci Abdülhamit'e biat ediyor. Efendim emrinizdeyim diyor. Ve Abdülhamit Afgani'yi, fikirlerini, düşüncelerini İslam dünyasını ümmete birleştirmek için değerlendiriyor. Şimdi kullanıyor tabirini, uygun görmüyorum, değerlendiriyor. Ancak bir müddet sonra Afgani'deki aşırılıklar üzerine Sultan II. Abdülhamit evlendirmek istiyor. Bunu duyunca Afgani anlıyor. Yani kendisini İstanbul'a bağlayıp bir yere adım attırmayacak. O sivrilikler var demiştik ya Yusuf. Yani evet, fitneye mahal verebilecek bir takım hususlar üzerine. Ardından biatını geri alıyor. Ama Abdülhamit Han onu bir eve ne yapıyor? Hapsediyor Yusuf. Yani hapsediyor derken bir göz hapsi. Çıkmasına izin vermiyor. Zaten hayatının son dönemini İstanbul'da geçiriyor. Ve zaten bildiğim kadarıyla mezar da burada, Maçka'da.
Evet.
Ve şu an bu kitabı okuyan bir insan şunu görebilir. Zaten serinin adı da bu. Arap gözüyle Osmanlı diyor. Hem Afgani çerçevesinde İslami hareketleri değerlendirebilir, hem de Afgani'nin yaşamış olduğu dönemin Osmanlısına dair bir farklı pencere açabilir. Çünkü bizim ulemamız var, bizim aydınlarımız var o dönemde yaşayan. Biz onların kitaplarını okuduğumuzda bir Osmanlı portresi çiziyoruz zihnimizde, ama bir de farklı gözlerle mesela. İşte yine klasik yayınlarından çıkan bir seri, biliyorsunuz bu.
Evet, çok güzel hatıra kitapları yayınladı klasik.
Evet, yani oradan o seriden farklı kitaplara da baktığımızda benzer durumu orada da görüyoruz. Yani bir Osmanlı'yı izlemek gerekiyor. Farklı tepelerden, farklı perspektiflerden izlemek gerekiyor. Bence bu tür kitaplar bunun için önemli bir fırsat. Bu arada teknik özelliklerinden kısaca bahsedeyim istersen Yusuf. Ondan sonra sözü sana vereyim. Bu kitap yaklaşık 400 sayfa, 395 sayfa. Ve birçok bahis var Yusuf. Yani Afgani'nin dünyaya bakışı, dine bakışı ve topluma bakışı itibariyle mesela sosyalizm ve din diyor, örnek veriyorum. Farklı, mesela birbirine çok bağlantılandıramayacağımız hususlar Afgani'de bağlantılandırılmış. Çünkü ufku geniş bir insan. Hem tasavvuf üzerine düşünceleri var, hem sosyalizm üzerine düşünceleri var. Hem siyaset, hem farklı işte mezhep boyutları, hem böyle psikolojik, sosyolojik tahliller. Yani çok geniş ufka sahip bir insan aslında, onu da belirtmek lazım. Bunlara dair bir takım hususları kitapta bulmak mümkün diyorum Yusuf.
Eyvallah. Ben de hemen sözü senden almışken Genç Dergisi'nin yeni sayısından biraz söz edeyim. Genç Ekim 2018 itibariyle 13. yılına girdi. 12 yılı geride bıraktı. 145. sayısıyla bizi selamlıyor. Çok tatlı, güzel, böyle sarı bir kapağı var. Boykot üzerine. Biliyorsun son zamanlarda Amerika ile yaşadığımız gerilim boykot meselesini de gündeme getirdi. Fakat burada hani bazı soru işaretleri de çıkıyor. Yani boykot demek sadece belli teknolojik ürünleri almamak ya da diyelim ki İşte bazı ürünlerden kendimizce vazgeçmek midir? Yoksa biraz daha zihinsel boykot, hani biraz daha kendimizi tazelemek aşamasına geçebilir mi? Biraz buna değiniyor dosya çalışması. Satın alma, tıklama, izleme, tüketme, hayır de kurtul başlığını taşıyor. Adem Özküse'nin bir yazısını hemen görüyoruz. Elhamra'yı seyrederken başlığı taşıyor. Taha Kılınç'ın yerine bir şey koymadan başlıklı yazısı derginin öne çıkan kısımlarından biri. Abdullah Kibritçi, ki benim hakikaten büyük bir keyifle, ilgiyle okuduğum yazarlardandır. Halep'te Bir Gün başlığını taşıyan güzel bir yazısı var. Mehmet Dinç, Huzur İçin 10 Tavsiye başlığını taşıyan çok tatlı bir yazısıyla Genç Dergi'de yer alıyor. Editörden yazısında hemen derginin girişinde Biz dergiciliği neden çok sevdik? Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın bir böyle giriş yazısı kıvamında 12 yılı aslında özetleyen, bu işi bıkmadan usanmadan neden yaptıklarını anlatan çok hoş bir yazı. Hemen onun akabinde Salih Yüzgenç'in Neler Oluyor Hayatta başlığını taşıyan bir bölümü var. Burada da böyle parça parça, fragman fragman haberlere değiniliyor.
Evet, geçen hafta böyle beni biraz gururlandıran bir şey söylemiştin Yusuf. Yani okurlarımız seni merak etti. Tabii. Okurda niye yoktun falan diye. Okurda yoğum ama yani
tabii genç dergisine, okurdaki boşluğu başka
evet,
bir şekilde.
Genç dergisinde küçük bir katkım oldu. Sağ olsun Salih dostumuz ile irtibata evet, geçmiştik. Evet. Ve evet, orada boykotla alakalı ben de küçük birkaç bir
dosya,
şeyler söylemiştim.
Dosya çalışmasında senin de hemen hem fotoğrafını hem de yazını görüyoruz. Yani okurdan arta kalan boşluğu illa bir dergiyle doldurmak istedin yani.
Evet, dergiden kopamıyoruz Yusuf.
Ne güzel. Tabii boykot meselesi hani farklı veçelerden, değişik fikirlerden insanların görüşleriyle zenginleşmiş durumda. Halit Yasir Özoğlu'nun Deniz'den Enes'e başlığını taşıyan bir yazısı var. Ersin Çelik'le bir söyleşi var. Ömer Ekinci ile ayrı bir söyleşi var. Bu yine dosyayla ilişkili devam ediyor söyleşiler. Kapitalizm meselesi üzerine böyle bir mini dosya diyebileceğimiz kıvamda. Yani kapitalizme giriş hani nedir bütün boyutlarıyla, bu meselenin öncüleri kimlerdir, şu an hangi durumdayız ve nasıl bir gardımızı alabiliriz kıvamında bir yazı Ayşe Yazıcılar'ın. Fotoğraflarla zenginleşmiş, görsel anlamda da kendini yenilemiş genç dergisi okuyucularını bekliyor diyelim efendim. Bir kitaptan bahsedeyim ben yine Furkan. Aslında iki kitaptan söz edeyim. Çünkü Ketebe Yayınları'nın yeni ürünleri her ikisi de. Bir tanesi Ahmet Murat'ın Kuşlarla Sohbetin Şartları başlığını taşıyan, hakikaten hem kapağı hem kendi ismi hem de içeriğiyle çok çok güzel olan, dinleyicilerimize de büyük bir memnuniyetle, hararetle tavsiye edeceğimiz bir kitap.
Evet, Ketebe Yayınları henüz yeni bir yayın evi.
Yeni olmasına rağmen Furkan, yani yaklaşık 7-8 ay geçmiş 100 ayrı kitap yayınlamışlar. Yani aylık ortalama 10'un üzerinde kitap demek bu.
Yani ben şunu görüyorum. Daha önceden de biliyorsun Yusuf, ben bir kitabını tanıtmıştım. Üsküp Dilencilerini tanıtmıştım radyo evet. programımızda. Ketebe Yayınları güzel yayınlar yapıyor ve kitabı elinize aldığınızda dolu bir kitap aldığınızı hissediyorsunuz.
Hem okudukça tasarım, daha fazla hissediyorsunuz.
Yani tasarım itibariyle hem de içerik itibariyle. Tabii kitap basmak çok önemli bir husus. Yani iyi editörler olması gerekiyor. İyi karar vericiler. Tabii iyi tasarımcılar olması gerekiyor. Yani editör iyi olmazsa gelen bir dosyayı gerçekten çok farklı bir boyuta sürükleyebiliyor.
Doğru, çok doğru.
Veyahut da çok iyi bir editör vardır. Yazar da çok iyidir. Ancak tasarım çok iyi olmadığında bu sefer okur çok rağbet etmeyebiliyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında okur dolu dolu bir kitap okuduğunu hissediyor. Ahmet Murat'ın kitabında da, daha doğrusu Ketebe'den çıkan kitaplarda sade bir kapak olduğunu görüyoruz. Öyle çok hani yani çok karmaşık değil, karmaşık değil.
Ama çok estetik.
Estetik ve sade. Zaten sadeliğin estetiği diye bir şey vardır
tabii,
ya.
Tabii.
Yani o sadeliğin estetiğini taşıyor. Belki önümüzdeki dönemlerde farklı katkılarla bu durum birazcık daha zenginleşebilir Yusuf.
Hay hay.
Onu da ifade
İkinci
edelim.
İkinci kitap Fatih Andı'nın Akrebi Kuyruğundan Tutmak başlığını taşıyor. Ben ikisinden de biraz söz etmeye çalışayım. Fatih Andı Hoca biliyorsunuz 1962'de Adana doğumlu kendisi ve şu an Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nin dekanı. İstanbul Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı'nı bitiriyor. Bu bölümde 2011 yılına kadar çalışıyor. 2011'den sonra Fatih Sultan Mehmet'e geçiyor. Kendisi Okur Dergisi'nin de danışmanlarındandır. Hani bu anlamda beraber de çalışıyoruz. Hakikaten edebiyatçılık anlamında bir araştırmacı, akademisyenlik anlamında kendisi çok takdire şayan işler yapıyor. Mesela bundan evvel hemen birkaç bilgiyle, cümleyle zikretmiş olayım. Bundan evvel mesela 1995'te Ara Neslin şairi Mehmet Celal Hayatı Görüşleri Şiirleri isimli bir kitabı yayınlanmıştı. İnsan Toplum Edebiyat başlıklı yine ayrı bir kitabı yayınlanmıştı. Devam eden yıllarda da yani 96, 97 ve 2015 yıllarına kadar pek çok ayrı kitabı neşredildi. Mesela bir Osmanlı bürokratının Avrupa izlenimleri Mustafa Sami Efendi ve Avrupa Risalesi. Ayrı bir kitap olarak Servet-i Fünun'a kadar yeni Türk şiirinde şekil değişmeleri. Yine başka bir kitap Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi. Onun bazı çalışmaları diyebiliriz. Tabi burada yani Akrebi Kuyruğundan Tutmak isimli çalışması daha çok farklı dergilerde yayınlanmış. Fakat ortak noktası bulunan, bu ortak nokta da bir Türk modernleşmesi eleştirisi olan yazılar bir araya geliyor. Burada tabi çok çeşitli bölümler var. Her biri ayrı bir başlık ve içeriğe sahip. Mesela girişte Edebiyat ve Toplumsal Değişme başlığını taşıyan bir bölüm var Furkan.
Evet.
Burada edebiyatın toplumsallıkla olan ilişkisi etraflı bir şekilde ele alınıyor. Hemen devamında sanat, ahlak ve eğitim ilişkisine dair serbest düşünceler. Yine devamında modern edebiyatta Hazreti Peygamber'i anlatmak. Hangi Ramazan yahut Herkes Maksudunun resmini taşır? İşte Mehmet Akif'e dair ayrı bir portre yazısı. Necip Fazıl'a dair ayrı bir yazı. Cahit Zarifoğlu, Arif Nihat Esi'ye kadar ayrı ayrı yazılar ve en son 15 Temmuz meselesine de değinen farklı yazılar var. Hacim olarak da yaklaşık 280 sayfa diyebiliriz. Hem bu kitabı Furkan, Akrebi Kuyruğundan Tutmağı, hem Kuşlarla Sohbetin Şartlarını, hem de Ketebe'nin pek çok diğer çalışmasının kapaklarını Harun Tan yapıyor. Kendisiyle bizim daha evvel bir söyleşimiz de olmuştu. Yani çok yetenekli bu alanda. Mesela bu Nihayet Dergisi'nin yenilenen tasarımları var ya, onları da mesela Harun Tan'ın elinden çıkıyor.
Evet.
Ben mesela o anlamda tasarım çizgisini heyecanla ve ilgiyle takip ediyorum Harun Tan'ın ve çok daha başarılı olmasını gönülden arzu ediyorum. Bu Fatih Andır'ın çalışması bir Türk modernleşmesinin nasıl böyle savruk bir şekilde ilerlediği, bizim yani Batı özentimiz ve bunun karşısında tam böyle kendi yerimizi de bulamayışımız, bunun getirdiği tüm olumsuzluklar kitabın içerisinde hep parça parça işleniyor, anlatılıyor. Ahmet Murat'ın kitabına geçecek olursak, orada da yani Kuşlarla Sohbetin Şartları isimli çalışmasında da yine Ahmet Murat'ın hem gerçek hayattaki düzenli yazıları hem de onun dışında yine farklı mecralardaki yazılarını bir araya topladığı çok hoş bir çalışma olmuş. Ben bundan evvel yine Ketebe'den çıkmış kitabını da büyük bir merakla okumuştum. Belki de Üzülmeliyiz başlığını taşıyordu. Bunu da hemen edindim ve ilgiyle okumaya başladım. Ahmet Murat'ın yani hem üslubunda hem eleştirel yaklaşımında hem de o bir fikri olgunluk diyebileceğimiz, böyle bir sadelik diyebileceğimiz, zihinsel bir olgunlaşma diyebileceğimiz o kıvamı bulmasını böyle heyecanla takip ediyorum. Ve benim nezdimde şu an Türkiye'de son zamanlarda özellikle Müslüman camialar içerisinden çıkmış hakikaten fikir anlamında, fikir işçiliği anlamında en iyi isimlerden biri benim kanaatimce. O anlamda yani eserleri o gözle biraz daha incelenmeli. Ve daha evvel hiç tanışmamış Ahmet Murat'la, eserleriyle hiç tanışmamış kişilere ben bu program vesilesiyle tavsiye etmiş de olayım. Bu çalışmanın içinde bazı tabii bölümleri zikredeyim. Mesela ilk bölüm yazmalı mı yazmamalı mı başlığını taşıyor. Hemen ardından tırnak içinde tabii bu. Benim dedem de bir şeyhtinin sosyolojisi. Niçin kınadığımız şey başımıza gelir ayrı bir başlık. Tekrar ne zaman? Kıyamet kopuyor elinde fidan var ve sen. Aynı zamanda şairdir Ahmet Murat. Onu da söylemiş
gerçekten
olayım.
Benim de aklıma geldi Yusuf.
Tabii onu başlıklarda
başlıklar çok hem özel de, başlıklar.
Yani metin içerisinde de onu çok sık anlayabiliyorsun. O şairliğin verdiği kelime oyunları veya kıvam, o tatlılık hep devam ediyor. Bu kitap daha çok tasavvuf üzerine yazılan yazıları bir araya getiriyor. O anlamda ilgili meraklı herkesi heyecanla bu kitaba Kuşlarla Sohbetin Şartlarına ben davet ediyorum.
Şimdi ben sen öyle deyince aklıma şu tabir geldi. İrfan sofrası derler ya Yusuf.
Evet.
Bu tür kitaplar aslında irfan
öyle,
sofrası.
Öyle, gerçekten öyle.
İnsan bu kitabı eline alıp oradaki irfanı kaşık kaşık yemesi.
Yani modern Müslümana, modern hayat rehberi gibi görüyorum ben bu kitapları.
Yani ben şöyle görüyorum. Aslında modern zamanda yaşadığımız sorunların tamamı bizim içsel alemimizden kaynaklanan boşluktan peyda alıyor.
Doğru.
Yani biz aslında içsel alemimizi düzene soktuğumuzda modern dünya dediğimiz şeyin sorunları sorun olmaktan çıkıyor. Ki aslında modern insanın aradığı olay bu.
Ya sen işte o içsel kısmı düzelttiğin zaman zaten bu dünyada yaşamış olmuyorsun ki.
Yani şu
o
var.
O yüzden sorunlarına da muhatap olmuyorsun.
Yani şöyle bir durum var. Aslında yine bu dünyada yaşıyorsunuz ama sorunları sorun olmaktan çıkıyor. Sorunlara bakış açını değiştir falan, işte kişisel gelişimde falan çok kullanılan tabirler var ya. Evet. Onlar aslında sorunlara benzin dökmek gibi oluyor. Yani ateşe benzin döktüğünüzde söndürmek için daha da alevlendirirsiniz ya. Böyle görüyorum ve sen de dikkat ediyorsun. Seninle de daha önceden çok konuştuk bu mevzuları. Özellikle hem ülkemizde hem Avrupa'da hem dünyanın birçok yerinde bu New Age akımları.
Evet.
Yani çeşitli insan işte ne diyorlar? Mistik, işte metafizik, bilmem bir takım yoga merkezleri vesaire. Bunlarla insanlar o boşluğu doldurmaya çalışıyorlar ama aslında daha çok boşluk oluşturuyorlar. Yani kalplerinde, zihinlerinde, yani tüm uzuvlarında diyeyim. Ama bu tip kitapları elinize aldığınızda, yani size Allah'tan, peygamberden bahseden kitapları, o irfan sofrasına oturduğunuzda, onun açtığı ufuklara daldığınızda aslında çok farklı bir şey açılıyor Yusuf. Yani o şimdi anlatamıyorum. Ki zaten bu işin doğasında da bir yönüyle anlatamamak
bir
vardır.
Bir miktar anlatamamak var.
Yani
o iyi bir şey.
Evet, bu kitaplara yönlendiriyorum. Hani tavsiye ediyorum. Ben de muhtemelen senden bu kitabı alma ihtimalim var.
Evet.
Bunu da radyo programından
ifade
edeyim.
Şimdi radyo programında söylediğin için daha bir benim için zorlayıcı oluyor. Elbette okuduktan sonra zaten hep biz paylaşırız kitaplarımızı. Yani Ahmet Murat'ın hani şairliği de ayrı bir önemli. Hemen o şeyi de bir hatırlamış olayım, şiir kitabının ismini. Kaf ve Rengi vardı. Zannediyorum profilden çıkmıştı. Kış Bilgisi var. Bir Şair Bisikletle var. Bunların her biri şiir. Bir de Kalbin Kararı var. Bu Kalbin Kararı'na kitap ismi olan şiiri özellikle ben dinleyicilerimizin bu program sonrasında mümkünse hemen internetten kolayca erişebiliyorlar. Kalbin Kararı Ahmet Murat. Böyle bir okumalarını böyle sessiz bir ortamda çok tavsiye ederim. Yani yeni dönem şiir anlayışı üzerine Ahmet Murat ayrıca konuşulmalı, tartışılmalı. Ve gerçek hayatta hala düzenli olarak devam ediyor yazıları. Nihayet dergisinde yönetiyor ve İbn Haldun'da da aynı zamanda hocadır kendisi, akademisyen. Ben ilgiyle, heyecanla takip etmeye devam edeceğim.
Evet Yusuf, yani şiir dediğimizde aslında farklı bir alem. O da çok
öyle.
Çok başka bir alem.
Ve zannediyorum yani senin benim gibi hani doğrudan şiir yazma meselesiyle ilişkisi olmayan insanların sadece bir ucundan anlayabileceği, hani devamına bir nüfuz etmesinin zor olduğu bir alan.
Yani ben şiir üzerine düşünmüştüm. Şiir üzerine kısmen okumalar da yapmıştım.
Ben anlarım diyorsun.
Yok yani. Estağfurullah. Anlarım demiyorum.
Yani ben şöyle tevazu yaparak hani ya dedim ki biz şiir yazmadığımız için dedim Furkan'cığım hani bir kısmını anlayabiliriz. Sen
sadece
diyorsun ki ben anlıyorum, rahat ol diyorsun yani.
Yok estağfurullah. Sadece şunu ifade etmek istiyorum. Heidegger'den bir aklımda kalan bir şeydir. Yani hakikati ulaşmanın en güzel yolu, en daha doğrusu doğru yolu sanattır diyor. Sanat içerisinde de şiiri ön plana çıkarıyor. Hmm. Yani siz hakikatle temasa geçmek istiyorsanız bunu şiirle yapabilirsiniz diyor. Yani ama şöyle bir şey var. Yine Heidegger şiirin yani sanatın hakikati dondurduğundan bahsediyor. Böyle bir tarafı var. Yani bu aslında çok üzerine konuşulması gereken hususlar. Ama şiir dediğimizde insanın dolaysız olan tarafıyla direkt bağlantıya geçen kelimeler. Sadece şiirde var, bu başka bir şey de yok. Ki zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da çok ilginçtir Yusuf. Yani hep şiirle bir bağlantı. Mesela Şairler Suresi vardır. Ama bir bilim adamları, yani o dönemde de kendine göre bir takım...
Tabii aynı zamanda ama bilim vardı. Adamı gibiydi o dönemin şairleri.
Tabii ama şöyle bir şey var. Yani şiirin farklı bir tarafı var. Tabii. Yani şiir bir yönüyle içeriğindeki manayı yoğunlaştırması tarafıyla insanı sarsan bir yönü var.
Kesinlikle.
Siz bunu bilimde göremezsiniz. Yani bunu akademik makalelerde bulamazsınız. Bunu aslında
o
denemelerde...
Ayrı bir kıvam.
Yok, denemelerde bulamazsınız. Ya romanlarda da...
Sözün zirvesi yalnız.
Tabii. Bunlarda da bulamazsınız.
İyi şiir, iyi şiir. Yani sözün gelebileceği zirve.
Yani o iyi şiir dediğimiz şiir... o insan okuduğu zaman gerçekten şöyle bir sarsıyor.
Mesela Kur'an-ı Kerim indiğinde o dönemin yani cahiliye toplumunda şiir çok üst düzeydi. Hatta bir yanıyla bugün bile ulaşamadığımızı söyleyenler var. Çok iyi Arap şairler vardı. Ya bu bizim Kur'an için o cahiliye döneminin müşrikleri, şairler. Bu bizim yani bilmediğimiz, anlamadığımız ve ulaşamayacağımız bir şiir diye tanımlıyorlardı o ayetleri de.
Yani tabii herkes bir şeyin kalitesi üzerine hüküm veremez. Ancak uzman kişi bir şey ne kadar kaliteli ona hüküm verebilir.
Tabii ya, mücevherden sarrafanlar.
Bu yönüyle aslında şiir üzerine bir program yapalım.
Hakikaten şiiri ayrı bir bahiste konuşalım. Evet, evet. Çünkü programın da sonuna gelmiş olduk.
Evet.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Okudukça'nın sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere.